merhaba sevgili Donanım Haber izleyicileri. Ben Cem Sümbül.
Ben Özgür.
Bugün sizlerle Fiber Games'deyiz. Özgür'ün soyadı yok biliyorsunuz. O yüzden her sefer söylüyorum. Bazen bu yüzden zorlanıyoruz ama bugün gerçekten çok keyifli bir yerdeyiz beraber.
Soy isim inkılabı yapıldığında yokmuş.
Yani zor oluyor. Cem Sümbül bir de şey bir isim. Çünkü oturuyor böyle Cem Sümbül.
Cem Sümbül kafiyeli
falan. Yani ben niye? Özgür Eroğlu çok uzuyor yani.
Bak yumuşak diye girince işin evet, içine sıkıntı yaratıyor.
Şimdi onu duruz kardeşim. Bundan sonra Eroğlu.
Mesela Faruk Akıncı.
Akıncı.
Bak, net yani hiç soru işareti kalmadı.
Sinan Akkol Akıncı. Mesela.
Sinan Akkol.
Mahpe ismi gibi.
Tabii. L ile bitiyor ya bir de. Yani uuu diye gitmiyor.
Olmaz şöyle bir şey var abi. Eğer böyle sert sessizliği bir sessiz harfle bitip aile arkadaşlı sessiz harfle başlıyorsa ulama yaptığı için daha kolay Sinan Akkol diye bir şey yapıyorsun. Faruk Akıncı falan diye.
Mesela Homer'ın Bart'ın ismini koyarken değerlendirdiği seçeneklerden bir tanesi işte uzun bağırabiliyor muyum, bağıramıyor muyum? Bağır! Olmuyor aslında. Kötü bir isim koyduk ya. Yani. Bağırabileceğim bir isim olmalıydı.
Ulama konusunda şöyle, bende de mesela R ile bitip E ile başlıyor ama sonra Rer diye geldiği için Özgürer oluyor.
Özgürer.
Onu telaffuz etmesi de sorun.
Özgürer. Özgürer oldu.
Özgürer
böyle oldu. Böyle söyleyince böyle hatırlayacağım bu arada ben artık.
Özgürer.
İşin kötüsü. Evet, bugün Fiber Games'deyiz. Aslında başka bir çekim de sevgili Özgür yaptı. Bu ofis neydi adı?
Ofis serim. Yok adı.
Ofis yok adı. Onu o seriyi mutlaka sevdim. Bir taraftan aslında Fiber Games'i beraber olmuş ama bir taraftan da sevgili Sinan ve Faruk'la aslında bu işler nasıl oluyor? Hem onu konuşan hem disket kutusu herkesin izlediği, bizim de şu an o etkisine kapıldığımız bir anda normal hani sanki bir röportaj yapacağız derken birden disket kutusu moduna dönüşen bir konu vardı. Önce soralım bakalım Fiber Games nasıl gidiyor?
Gayet iyi gidiyor ya. Yani biz aslında 4 yıl önce bir şirket kurduk ama oyun üretmeye başlamamız 2,5 sene falan.
3 sene yaklaştı
evet.
Artık.
Yani biz ilk etapta iyi bildiğimiz işten işte içerik üretiminden girdik şeye. Ama planlarımız hep bir oyun şirketine dönüştürmekti bir noktadan sonra. O beklediğimizden bir sene kadar erken gerçekleşti. Sonra tabii ortaya bam diye pandemi girdi. Biz o sırada hem ekibi kuruyoruz, ekibi ofis olmayan yerlerde darmadağınık nasıl yönetiriz onu bulmaya çalışıyoruz.
İki oyun yayınlanmış.
İki tarafta. Oyun yayınlıyoruz daha önce. Oyun yayınlamışlığımız yok. İşte Hyper Casual tarafta Velvet Amerika'da Top 3'ye giriyor. Kral Şakir Türkiye'de en çok oynanan çocuk oyunu oluyor.
İki şahane işte. Evet. Ama ikisi bir yani soru bize diyorsun nasıl bu oluyor?
Yani böyle geceleri herhalde İki günden birinde falan uyuyabiliyorduk kalp çarpıntısından. Böyle o çok stresli bir dönem. 2020 yaşta, başları özellikle.
Ya şöyle hani Sinan zaten oyun sektörünün duayenlerinden.
Ya estağfurullah.
Şunu demek zorunda. Şunu eklemem lazım. Yani hani benim de Sinan Kalabalık'a ciddi mesaim var. Yani 20 yıla yaklaştı artık. Ama şey demedik yani bugüne kadar birçok projemiz var. Ondan sonra hatta sayıda birçok proje yaptık falan filan deme şansımız aslında çok olmadı. Çünkü bildiğimiz konfor alanlarının içinden çıkarak yaptık Fiber Games'i. Hani biz biraz daha böyle kendi kariyerlerimizde medya kökenli olduğumuz için daha partnerlik, ondan sonra daha böyle iş geliştirme ve içerikle alakalı ama hayalimizde her zaman için o rahatı bozup bir yerde bir... Ya bir oyun üretim ekosisteminin bir parçası olmak ya da kendimiz kurmakla alakalı hep planımız hayal. Yani konuştuğumuz, buluştuğumuz zaman hep yani hedefler, stratejiler aslında buna yönelik olarak gerçekleşiyordu. Bizim o dönemki işte şansımız işte Kral Şakir gibi bir markayla yola çıkmamız. O dönemde işte Hyper Casual gibi bizim aslında çok severek yaptığımız da zor elbette ki ama çok severek yaptığımız bir alanın patlıyor olmasıydı.
Tabii.
Dolayısıyla ama her başarı kendi bedeliyle geliyor Sinan'ın söylediği gibi.
Yani 20 önceki fotoğraflarıma bakıyorum. 6 yıl falan daha önce gencim yani.
Yani şey kısmı zor ya başarıyı yönetmek de zor ondan sonra. Ki biz bir de bazı noktalarda çok fazla şeyimiz vardı böyle. Hani şu olsun ondan sonra yapalım. İşte yatırım konusu gibi. Önce bir kendi sermayemizle kendi cash pozitifine dönelim. Ondan sonra yatırım alalım gibi noktalarda. Hep bir yerlere tuttuk böyle. Ondan sonra çok zorlandığımız noktalar doğru.
Bunlar dile kolay gelen şeyler de gel bir de o zaman bize soruyor.
Aynen. Dedim ya stresten böyle uykularımın kaçtığı geceleri bilirim yani.
Mesela dergi zamanına dönecek olursan hani işte medya konusu.
Evet.
Oradan buraya ne değişti mesela?
Abi o kadar çok şey değişti ki yani Çok yani dışarıdan bir örnek vereceğim. Geçen hafta işte Moby Dick'un fuarındaydım. Orada beni yine 20 yıldır bilen, benimle birlikte oyun sektörüne giren, şimdi farklı bir yerde olan bir arkadaş vardı görevli. Abi dedi, seninle ilgili söyleyebileceğim tek şey böyle yıllar, birkaç yılda bir araya geliyoruz. Kendiniz geri kalıyorsun böyle, obsolet oldu, aa bak Sinan Akkol diyorum. Yeniden kendini yenilemiş olarak çıkıyorsun karabatak gibi. Dedi. Hakikaten güzel. Dergiden bu zaman o kadar çok şey değişti ki, dergi zamanı işin en tatlı olduğu zamanmış. Yani hakikaten bir baloncuk içinde yaşıyormuşuz. Evet yani. O baloncuk küçük bir baloncuk. Türkiye'de evet. Okuma alışkanlığı.
Tabii ama yine ama sizin eşiniz çok büyük.
Onun dışına çıkınca gördük ki yani oyun sektörü aslında bambaşka. Çok büyük. Çok daha yani Türkiye'nin itici güçlerinden birisi olmaya aday ki şu anda o yönde koşturuyor. Çok geniş bir şey var medyanın dışında. Oyun evet. Medyasının dışında. Ben zaten artık bir yere geldim, bir sürü mentim var, mentorluk verdim. Bunların bir kısmı da medya tarafında. Medyadan kaçın kurtarın kendinizi diyorum. Lafım
da meclis. Sevgili Özgür, peki sen ne düşünüyorsun o zaman diyeyim
ben
hemen.
Ben konuyu
sorayım.
Yani şöyle bir şey sorayım mesela ben de. Hani öncesinde ikiniz çok uzun zamandır medya tarafında vardınız. Yani orayı en azından benim dışarıdan gördüğüm böyle bir aşkla, bir keyifle yapıyordunuz. Evet. Şimdi oyun üretimi tarafına geçtiniz. Mesela orada istediğinizi buldunuz mu? Aynı heyecanı, sevgiyi bulabildiniz mi? Yoksa şu anda mesela Fiber Games biraz da hani iş odaklı mı bakıyorsunuz?
Herkesten biraz farklı yaptığımızı düşünüyorum ya ben işimizi. Faruk'un da burada söyleyeceği güzel şeyler vardır ama etrafımızda burada para var deyip giren çok şey oldu. Bize ne olur şu oyunu yapın diye geldi ve bu işe girdi. Sonra Hyper Casual'a siz bunları iyi yapıyorsunuz ne olur bizimle çalışın diye gelindi. Hani biz burada para varmış diye girmedik. Biz zaten iyi yapıyorduk. Evet, müteahhit olmadık hiçbir zaman. Yani. Yani alüminyum folyoculuktan bu güne gelmedik. Hala severek yapıyoruz. Yani Türkiye'de çok büyük nimet bu hakikaten. Yaptığın işi sevmek. Bir yandan disket kutusu da medya tarafımızdaki o açlığı hiçbir zaman gitmeyecek o bizden büyük ihtimalle. İçerik üreticiliği şeyini de tatmin ediyoruz disket kutusu tarafından. Ama oyun üretimi, aklındaki bir fikrin böyle bir de hızlı prototipleme yapan bir şirket olduğumuz için 15 gün içinde, 30 gün içinde şekillenmeye başladığını görmek apayrı bir büyü, apayrı bir şey var. Bir de artık yaş olduğu kemale erdi. Belki daha kemale erdi. Yani 46 yaşındayım. Bir metal yorgunluğu oluyor hep aynı şeyleri, hep aynı şeyleri yap. O yüzden yine oyun sektöründe olup, aynı sektörde olup farklı bir şeyler yapıyor olmak çok büyük bir şey, heyecan veriyor, mutlu ediyor beni açıkçası.
Ben de katılıyorum buna %100. Eskiden yani bu oyun sektörünün böyle çok sosyoekonomik karşılığı yokken henüz. Hatta sosyokültürel karşılığı yok ya işte ailelerin karşı çıktığı falan evet. Dönemlerde. Ben 2007 senesinde ilk işte mentorluklarımı vermeye başlamıştım ODTÜ Atom'da. Ondan sonra Atom içerisinde işte hani yatırım arıyorsun, ondan sonra devlet teşvikleriyle alakalı yani oyunu ondan sonra karar verecek olan kişilere yatırım noktasında, bürokrasi noktasında tabii kimse bizi sallamıyordu o zaman.
Kimse sallamıyordu.
Ondan sonra anlatmaya çalışırken dünyada üretim tarafında, ondan sonra finansal tarafta böyle bir gerçeklik var. Hani biz de bunu öncelikli sektörlere mutlaka almamız lazım falan diye mutlaka bu işi tanıtmaya, bu işi biraz daha işte nasıl olup da sürdürülebilir bir iş modeline geliyor bunları. Anlatmaya çalıştığımız dönemler vardı. Ondan sonra kimileri dinliyordu, kimileri dinlemiyordu. Çoğunlukla dinlenmiyordu tabii ki ondan sonra. Ama yine de bir şekilde hani bu ekip yani Türkiye'de oyun sektörünün varlığını, ondan sonra bundan nasıl para kazanılabileceğini, bunların işte nasıl böyle yani toplumsal hayatta bir katalizör görevi görebileceğini anlattı hep senelerce. Ondan sonra bunda kim dinleyenler oldu, dinlemeyenler oldu falan. Ama bizim şahsi olarak baktığımız şey şu, evet yani biz hadi yani elbette ki mutlaka bir şirketiz ve bu şirketin amacı elbette ki para kazanmak, evet. Kâr etmek nihayetinde. Fakat bizim bireysel olarak amaçlarımız tam olarak öyle çalışmadı böyle kadar. Yani yaptığın şeyden heyecan duymak, ondan sonra ele gelen o prototipi hani ne kadar oldu, ne kadar olmuş, biz neyi eksik yapıyoruz, neyi tam yapıyoruz ya sürekli bir şey içerisindeyiz, iyileştirme modundayız sürekli. Yani şunu da söyleyebilirim. Yani Sinan'la biz aktif olarak yöneticilik yapmıyoruz şirkette. Profesyonel bir yönetici anlayışı getirdik. Ama tabii ki her şeyin içindeyiz. Tabii. Yani özellikle bütün kreatif süreçlerde her şeyin içerisindeyiz. Başta ideation olmak üzere.
Ayrılmanız mümkün değil.
Yok, zaten. Hayır, evet. Öyle bir şey olamaz. Olması zaten mümkün değil. Ama yani işin heyecan boyutuna gelecek olursak, yani çok heyecanlı olduğunu söyleyebilirim. Ve her zamankinden daha fazla aşkla yaptığımızı da söyleyebilirim yani.
Ben bir de çok yani sayılarla haşır neşir bir tarif bilir. Yani takıntı derecesinde.
Atanamamış John Nash'sinin aslında.
Aynen. Yani şey, o oyunlar release olduktan sonra yani insan 15 saniyede bir F5'e basar mı kaç yıldır? Şu anda evet Kayseri'de 15 kişi oynuyorlar.
Psikopat yani.
Bu gerçekten
çok kötü şeyler.
Şey yapmıyor yani. Hiç kesinlikle abartmıyor. Böyleydi hakikaten.
Ben de Amerika'da çıktı. Amerika'da saat kaç şu an? Niye uyumuyor? Basıyorum.
Aynen, çok süreçten geçtik yani.
Şimdi bizim Sinan'la tabii biz level zamanında ben de IT Business'teyken.
IT Business'taydın sen.
Şimdi iki kat üstte, bir kat üstte, iki kat üstte miydin? İki kat üstteydi.
Abi hatırlamıyorum yani. Biz ne zaman arkadaş olduğunu hatırlamıyorum.
O kadar zaman geçti ki.
Ben yaşlandım artık.
Şimdi çıkıyoruz biz tabii içeri. Biz IT Business'da çalışıyoruz. İşte çiftte çalışanlar var. Hani günün sonunda herkesin yaptığı
bir de bir oda var orada. Level.
Bir de bir, aynen level bir odası var. Test merkeziyle aynı odası var. Çipit test merkeziyle Neville'ın odası aynı bu arada. Büyüklerden neredeyse aynı. Ama ben biri koca dergi
falan. Hangi ofis abi bu? Kasımpaşa.
Kasımpaşa. Yok yok Gayrettepe.
Vefa Bayırı.
Sen Kasımpaşa ofisini
hiç çıkardın. Ben Vefa Bayırı'da başladım.
Vefa Bayırı. Aynen öyle Vefa Bayırı. Doğru söylüyorsun. Şahane. Şimdi gidiyorum ben kata çıkıyorum bakıyorum. Neville'ın odasında zaten hep bir şey var. Bir curcuna var. Bir eğlence var falan. Gidiyorum diyorum ki hani o klasik geyik. Bir gün işte Sinan'a ya dedim ne güzel işledim ya. Biz aşağıda yazıyoruz. Bütün kurumsal hikayeler. Sıkıcı ne varsa yazıyoruz. Siz burada oyun oynuyorsunuz, yazıyorsunuz. Sen de maaş alıyorsun, ben de maaş alıyorum. Sen niye yani bunu yapıyorsun bana? Olmuyor ki falan.
Gel yeğenim.
Biz daha şey demiştik ama sen onu oyun diye oynuyorsun, biz onu iş diye yapıyoruz demiştik.
Of. Racını kesmiş.
Valla hani bütün şey bitti. Dedim ki üzüldüm yani bir an. İş diye oyun oynamak nasıl bir an, nasıl? Bildiğin şey çıkıyor öyle üzgün çıkıyor. Hani sonra tabii diyorum ya adamlar iş diye oynuyor. Sevmedin oyun oynamak zorundasın falan. Hani kendi kendine şey çıkar ama evet. Günün sonunda şöyle olur bazen. Hadi lan öyle şey.
Değil mi? Aydınlanmış. Baba kim kazanmışım ama orada.
Bir gün falan. Tabii tabii aynen. Bir dakika ya falan dön. Öyle bir dönüyorsun böyle.
Hadi kurup yol dönüyor.
Yani, şey hyper casual tarafına döneceğim. Abi ben senin çok eskiden böyle hani oyun türleriyle ilgili bazı söylemlerini hatırlıyorum. Şimdi hyper casual'da yani diğer oyunlara göre
hazırsan zor soru geliyor.
gelsin tahmin edebiliyorum.
Hyper casual'da diğer oyunlara göre biraz da hani oyun oynanış anlamında biraz da basit. Yani bu gerçek. Hatta geçenlerde de yine Cem abiyle bir konuğumuz vardı. İsimini evet. Ortada karıştırmayayım. Hyper casual oyunlar için oyun olmadığını iddia etti. Mesela
ha bunu bana bırakın diye.
Çok küçük gerizekalı.
Yani şeyi soracaktım. Hani dışarıdan hyper casual türünü nasıl yorumluyorsunuz?
Dışarıdan değil, içeriden
yorumluyorum. Yani içeriden ama yorumlanır.
Oyuncu
dışarıdan.
Olarak.
Evet, oyuncu olarak.
Evet, hyper casual'la bizim tanışmamız herhalde 2019'ları falan buluyor. 2019
sonu
yaz, Haziran falan o civarda. Rolik Games de daha o zaman 3 kişiyken, evet. Biz de 3 kişiyken bir araya gelmiştik. Evet. Yani yıldızımız barıştı. Zaten çok iyi bir partnership kurduk ondan sonra. Devam ediyoruz zaten Rolik'le çalışmaya. Evet. Abi hyper casual'ı aşağılayan insanları da anlıyorum ben. Çünkü onlar alışmış Last of Us'lara. Bak gider.
Hani ikisini de
alışmışlara. Ama şöyle bir şey var. Hep standart şey vardı da kocaman bir kavanoza ilk önce top koyarlar. Ha. Doldu mu? Sonra pimpon topu. Sonra bilmem ne. Hyper casual o aradaki artık kum da değil. Kumun bir üstü olan çakıl taşı. Hı. Çünkü o 2017-2018 dönemindeki basit hyper casual'lar hibrit ve arcade casual'lara evrilmeye başladı. Ya ben bir oyuncu olarak tabii ki işim olarak da hangi firmadan ne çıkmış, top 10'de top 50'de ne var bakıyorum. Bazı oyunlarda mesela yataktan kalkmadan oynamaya başladıysam saat 7'den 9.30'a kadar oynadığım oyunlar oluyor. Hyper casual türünün bir alt şey olan arcade idol türünde 2,5 saat. Yani sadece iş için yapsam ha şurada şöyle yapmışlar böyle bir grafik altı. Tabii. Sanatsal şey böyle deyip geçer yok sarıyor. Sarıyor. Evet,
bazı oyunlar gerçekten yani, öyle.
30 küsur yıllık bir oyunculuk hayatı olan bir insan için bu önemli bir gösterge açıkçası.
Yani söyleyebilirim de bu arada hemen hatırlıyorsunuz. Gerçi de şey bu Telltale'in yaptığı Walking Dead'ler falan var ya, evet. Yanlış hatırlamıyorsam onlarla ilgili şey, onların oyun olduğunu düşünmüyorum tarzı bir şey demiştim.
Ben çok severim Telltale'in oyunlarını.
Yanlış hatırlayayım, doğru
söylüyorum. Evet, başka birisinden duyduğundan eminim ona. Detroit, Telltale, ondan sonra onları çok severim.
Ama Batman'i mesela, alırdı bana ya mesela.
Oradaki ama savun yanlış. Hyper casual, pure gameplay.
Ya evet.
Hikaye, ABS arasında bir şey seçiyorsun.
Yani sana o gameplay satacak bir hiçbir şey yok.
Tabii. Başka hiçbir şey yok zaten. Yani, pure gameplay, hyper casual zaten.
Yani sonuçta mesela hani Last of Us oynadığın zaman aslında oyun olarak baktığın zaman third person, yani üçüncü şahıs kamerası oynanan aksiyon, hayatta kalma, siper al, craft yap, loot topla falan filan. Ama bunu satan etrafında işte hikaye, müzik, grafik, seslendirme, yani bir prodüksiyon elementleri olarak baktığın zaman bunu sana satan çok fazla unsur var. Birinci konu şu, yani hyper casual hani oyun değil veya işte çok kolay yapması, o zaman her ay 5 tane 10 tane hit görüyor olurduk mesela bu kadar süre içinden. Burada zor olan kısım şu, prototip yapması diğerlerine göre daha kolay. Ama başarılı bir hyper casual yapması ve çıkartması çok zor. Bunun en büyük sebebi bunun. Neden hyper casual, neden bu kadar popülerde tutuyor B2B tarafta? Çünkü kullanıcı maliyetleri düşük. Eskisi kadar düşük değil artık. Biraz daha Sinan'ın bahsettiği idol'lara falan kadar geldi. Çünkü hani retention kavgası yaşanıyor nihayetinde artık karlılık için. Fakat şu var. Yani bir mekanik bulacaksın. Ve bu mekanik yani hem böyle 5 yaşındaki çocuk oyuncak hem de 80 yaşındaki yaşlı oyuncak. Yani burada bugün Metal Gear yapsan bir tunnel vision oluşturabilirsin. Benim oyunumu bu kitle oynar diye. Burada öyle bir meydan okuma var. Tabii. Dolayısıyla teste çıktığın zaman o testten hayatta kalarak çıkması, sonrasında senin bunu canlıya alıyor, yayınlıyor olma, bu gerçekten çok zor. Ve hani bizlerin de böyle yıllardır getirmiş olduğu bir mekanik algısını challenge eden bir konu.
Yani mesela evet. Bizim işten bir insider bilgi vereyim size. 1980'lerden, 90'lardan kalan gameplay tecrübesi çok işe yarıyor. Çünkü aynen. Yeni jenerasyon hyper casual üretimi yapan insanlara baktığında Z jenerasyonu ve genç kesim. Tabii. Ama 80'lerdeki 90'lardaki yine etrafında sadece gameplay'den oluşan, etrafında başka bir şey olmayan oyunlardan bazı şeyleri çıkartıp şey yapabiliyorsun.
Tek yani, mekanik yani ve de evet. Yani o mekaniğin çok iyi çalışıyor olması lazım. Yani level, bak burada bayağı bir challenge var. Yani level design'la alakalı bir challenge var. Ondan sonra hani core loop'u zenginleştirmekle alakalı veya işte görsel, işitsel olarak feedback vermek oyuncu gibi şeyler var. Yani dolayısıyla burada o kadar 3 saniye içinde o kreatifli kullanıcıyı yakaladın, oyunu indirdin de bunların hepsi birer bottleneck ve çok fazla bottleneck var o seni release'e getiren şeyde. Eğer fail ediyorsan testlerde bunu alıp kurumsal hafızanda biriktiriyor olman lazım. Yani. Hem mekanik argesi anlamında hem de neyi tutup neyi tutmadığı anlamında.
Ben bir de seni challenge etmek istiyorum. Ben acayip severim ya. Telltale'in oyunlarını, Detroit'i yani şöyle, vesaire. Nerede Detroit, demişim bana?
Detroit Quantic Dream.
Evet. Ben çekimden sonra söyleyeyim. Hadi. Bu arayı keselim.
Kestim.
Ya yok hani şey, ya oyun gezerdeyken abi sen Enis Kirazoğlu bir ara böyle elinde kamerayla geziyordu ya. Sanki orada bir tartışmada ya sen Enis Kirazoğlu.
Ya laf arasında laf alarak çekim yapan Enis. Ya çıkmış ağzından orada. Ben Detroit'i savundum ya. Ben Detroit'i savundum.
Murat sen de
Detroit'i savundun.
Ya yok. Oradan sanki öyle bir şey hatırlıyorum.
Olabilir o an ama. Çıkmıştır ağzından ama ben mesela şimdi Telltale Games yeniden canlandı diye çok mutlu oluyorum. Expense falan geliyor ya.
Evde hazırlanıp da Sinan abi bu soruyu sormuştum. Ama sıkıştıracağım lan demedim kızı. Alın bir aklıma geldi.
Gelirken dememiş miyim bir sorun
yok var abi.
Bak nasıl yapıştıracağım.
Ya herkese şimdi de şey diyeceğim. Aslında hani oynanış falan hani evet bir orada challenge var. Bir de bu reklamları oluyor Instagram'da falan karşımıza çıkıyor. Bence asıl daha yani fikir orada o reklamları kim ya o fikir kimden çıktıysa
olay yok.
Yani muazzam o.
Bizim içeride reklam kreatiflerimizi yapan sadece reklam kreatif videolarını yapan çalışanımız var. Rolling buna ayrılmış belki 40-50 kişilik bir ekibi var. Her bir oyun için yaklaşık yani şimdi iş şeylerimizi veriyor. Bayağı bir şey hazırlanıyor. Reklam videosu hazırlanıyor ve en iyi performa edenler üstünden bir mega hit çıkıyor zaten yani. Şey o vitamini orada zaten.
Aslında demin bahsettiği dinamiklerin esas çalışması gereken yer orası. Sonra da oyun bekliyor. Yani çünkü ilk yakalayacağın yer orası.
Kesinlikle yani. Öyle yani.
Ve o kullanıcı maliyeti CPI testinin zaten o mekanikten geliyor olması.
Değil mi?
Hani Var ya böyle hani oyun başka, kreatif başka. Evet, bayağıdır ya, yapıyorlar.
Bayağı yani sorun oldu.
Şeye dikkat edin, büyük çaplı oyunlar hyper casualmuş gibi gözüken reklam videoları hazırlar. Açtığında aynen bambaşka yani Excel tablosuyla buluştuğum bir oyun çıkar.
Aynen. iPhone siparişi de VR gelmesi.
Ya normalde nefret ederim bu reklamlardan. Geçenlerde hatta çıktı karşıma işte böyle düz bir koridor gibi bir şey var runner oyunlarında. İşte bölüm var çarpı 2 yıl işte atıyorum bölü 3 yıl falan gibi geçiyor ve ya o videoyu yapan kişi de bilerek hani kötü yerden gidiyor.
Ve de deliriyor musun?
İş sırrı. Ne rakam almış. Evet yani, iş sırrı o. Fail videosu. Evet, fail videosu diye bir şey var.
Anlıyorum da
şeyi. İzleyenin bunu nasıl fail edersin? İndireceğim, ben geçeceğim dedirtecek video işte.
Ve hani garip olan şu mesela hani bilmese yani hiç bilmesem ya salak mı bu deyip girebilirim ama biliyorum da hani beni delirtmeye çalıştığını da biliyorum. Şey, tabii, ona rağmen tabii geçen hafta mesela indirdim oyunu.
İşte sen bilinçlisin, bilinçli olmayan 1 milyon kişi yakaladı demek ki o video. Evet, çok evet başarılı bir kreatif o zaman.
Yani özellikle Hypercation'ın bu tarafına yani ultra bir hayranlığı var. İnanılmaz bir fikir çünkü bunu böyle yapmak.
Değil mi? Çok iyi gerçekten.
Abi, Türkler bu konuda müthiş yani çok çok yani şu anda şey yapmış durumdayız. Domine etmiş durumdayız zaten hyper casual sektörü Türkiye olarak.
Peki düşüyor denilen şey ne? Yani hani işte hyper casual gücünü kaybettiği bir şey. Yani o ne?
O evet, ama biraz daha, o biraz daha konjonktürel bir şey. Şöyle Amerika'daki bu Covid dönemi, pandemi döneminde çok azalan ve zayıflayan perakendeye biraz daha yatırımlar yöneldi pandeminin yani azalmasıyla beraber. Orada bir dijital taraf yatırımlarda bir daralma olabilir. Bu oradan geri gelerek yapılan bir şey. Bir resesyon dönemi var dünyada. Evet, yani evet, yatırımlar tabii biraz daha muhafazakar artık. Yani bu hyper growth dönemleri falan şu anda bizim algıladığımız kadarıyla bitti. Ondan sonra biraz daha böyle hani nakit koruyalım, cash reserve
dönemi. Yiyebilecekleri şeylere daha çok yatırım yapıyor şu anda insan.
İnsan dolayısıyla bu noktada da
yani dışarı çıktı zaten.
Hyper growth, yani hyper growth bitti. Ondan sonra sadece bu yani hyper casual ile alakalı bir durum değil tabii ki. Onu
bütün teknoloji firmaları getirdi. Şöyle buydu. Herkes bir sürü şey yani çıkarttı.
Kesinlikle. Yani Netflix falan da mesela abone kaybı açıkladı.
Tabii.
Yani
mesela Roblox bile ciddi anlamda daralmış mesela.
160 daralmış ya.
Aynen çok.
Ki bir de aslında o hani bir metaverse hype'ı da vardı. Ona rağmen yani işte burada hani
o şöyle yani o da bir farklı bir dikey. Yani Web3 altında değerlendirebileceğimiz bir çok girişim var şu anda. Ondan sonra yani bunlar işte metaverse, ondan sonra blockchain teknolojisi kullanan platformlar diyelim biz bunlara. Bu taraftaki şimdi şöyle bir şey var yani oyun sektörüyle çok yan yana gibi algılanıyor aslında bu. Bence öyle değil. Bunun en büyük sebebi şöyle. Yani bizim anladığımız düzeydeki oyuncu kitlesini hedeflemiyor aslında. O taraftaki girişimler, girişim yapıları böyle biraz daha bilgisayar başında işte veya mobil başında pasif gelir imkanı sağlamak isteyen kitle hedefliyor. Yani bunun yanında hoşçalık geçireyim diyorsan evet, yani oyunla alakalı olarak pasif gelir imkanı yaratman söz konusu olabiliyor bu tip girişimler için. Yani son kullanıcıya verdikleri değer önemlisinden bahsediyorum bunlarda. Ama burada henüz sürdürülebilir bir iş modeli veya sürdürülebilir tamam budur dediğimiz bir şey yakalanmış henüz değil. Evet. Biz bunu henüz gözlemlemedik. Ondan sonra bunlardan bazıları özellikle sandbox gibi platformlar kullanıcılar tarafından üretilen içeriklere ve bunları da böyle fikir mülklerle ya büyük markalarla buluşturduğu için ondan sonra şu an için yaklaşık yanlış olmasın 6-6,5 milyar dolarlık değerlemesi var. En başarılı Metaverse platformu olarak görüyoruz biz bunu şu anda. Bazıları bu 2 yıllık hyper growth döneminde aldıkları ondan sonra kaynakları bu dedikleri kaynakları bazı çok iyi kullandı. Ama bazıları özellikle bazı launchpad'lerde ellerinde çok fazla böyle hani proje olmadığı için veya böyle çok böyle geleceğe yönelik sözler verdikleri için sürdürülebilir bir iş modelini ürünleşemeden biraz daha daralma zorunda kaldılar. Yani aslında Web3 için de aynı şey geçerli.
Peki ben şunu sorayım o zaman. Yani Web3 demişken bu play to earn denen konuda sanki hani herkes böyle bir anda oraya gelecek, herkes işte bu oynadığından para kazanacak gibi bir durum da söz konusu. Yani öyle bir şey de estiriliyor.
Öyle şey olması mümkün değil. Yani öyle bir hani işin doğası gereği.
Oynayarak para kazanılmaz diyorsunuz yani.
Yok.
Kazanılır gayet. Gayet.
Ya test o kadar mı? Senin bahsettiğin başka bir şey sonuçta.
Tabii tabii aynen öyle.
Ondan sonra yani şimdi play to earn altındaki projelere böyle baktığımız zaman bunların en başarılı ve çok popülerini Axie Infinity gibi girişimler olduğunu evet görüyoruz. Fakat bunların başarılı olmasının en büyük sebebi piyasadaki ilk örnekleri olması bunların. Evet. Yani bundan sonra hadi biz de Axie Infinity gibi bir şey yapalım dedi diyen çoğu filmi başarılı çok olamadı açıkçası. O kadar o cirolara, o ölçeklere henüz ulaşabilmiş değil. Burada birçok parametre var. Yani sonuçta biz bir oyun yaptık. Bu oyunun kalabalık olması, en azından bir sosyal basamağa sahip oluyor olması lazım ki içeride insanı tutabilelim. Ve biz eğer bunun yanında bir token çıkartıyorsak ve bu tokeni alan oyuncularımız da bunun değerlendirmesi üzerinden bir gelir beklentisi oluşturursa kendilerini, buradaki gündemin, buradaki ondan sonra kalabalığın hiç azalmıyor olması lazım doğal olarak. Yani evet. Aslında bu bizim alıştığımız ücretsiz oyun yayınlama mantığına çok benzeyen bir şey. Evet. Fakat buradaki en keskin ayrım buraya gelen insanlar, oyuncu değil. Yani bilgisayar başında daha çok işte borsa oynayan, işte bahis oynayan, işte futbol üzerinden ve spor şeyler üzerinden bahis oynayan bir kitle var orada. Biraz daha pasif gelir imkanı onlar geliyorlar. Yani biz oyun oynayalım da bunun yanında para kazanalım diyen yani kitle yok şu an için. Belki işte bizim bunu yakın gördüğümüz Angelic projesi var Erkanların biliyorsun. Biraz daha geleneksel oyuncu hedefleyen bir yapıda. Onları görmek lazım biraz daha. Burada benim kişisel görüşüm şu abi. Bence şöyle olacak. Olmayabilir tabii ama ben böyle olacağını düşünüyorum. Evet. Büyük oyun firmaları da yani AAA firmaları da Ubisoft gibi işte şey evet. gibi. Ama biliyorsunuz satura marketlerde, Kuzey Amerika'da, Avrupa'da NFT ve blockchain'e karşı büyük bir tepki var aslında. Yani bunu oyunun içerisine sokmayın diye. Kim kafayı çıkardıysa Ubisoft'a hepsi tekme tokat indirdiler aşağı. Şimdi bence şöyle olacak. Bence firmalar bunu capitalize ediyor olacaklar ama şöyle gerçekleşecek abi. Atıyorum işte Elder Scrolls oynuyoruz mesela veya Witcher oynuyoruz. Witcher'ın yeni oyununu oynuyoruz. Hani Witcher'da da Skyrim'de de mesela kendi evimizi yapıp dekore edebiliyorduk içini falan. Fakat hani bunda, burada kullanılan nesneler yani dijital itemlerin hepsi normalde oyunu kaç kişi aldıysa herkes de aynı itemlardan.
Doğru.
Sonuçta. Biz 3 ila 5 sene içerisinde şöyle olacağını düşünüyoruz. Oyunu yine alıp oynayacağız. Yine aynı deneyimi paylaşacağız oyun içerisinde. Ama mesela bir ev alıp bu evin içini dekor etmek istediğimiz zaman buradaki nesneleri NFT üzerinden satın alıyor olacağız. Ve bunun içinde de işte kullanıcılar arasında bir C2C ekonomi gelişiyor olacak. Firmalar da buradan her satın alımdan, her transaction'dan bir komisyon ödeyip bir pasif gelir imkanı elde etmiş olacaklar kendilerine. Çok özür dilerim. Yani şu an AAA'ların sesi çok düştü. Yani koca EA'den 2 tane falan oyun çıkıyor.
Tam
yıl içerisinde. Çünkü prodüksiyon maliyetleri çok arttı. Bunu sübvanse etmeleri lazım. Bu servis bazlı oyunlarla olmayacak. Bu çok bariz. Yani oyuncular bunu reddediyorlar çünkü. Çok büyük oranda. Ama bu pasif gelir imkanı. Yani oyunun kendi deneyimini, performansını. Elden Ring alıyorsun abi. Şimdi Ubisoft çıkarmış olsa oyunu 50 tane DLC çıkarttı bu oyunu. Ya çıktı mı? Çıkmadı. Dolayısıyla şimdi bu oyuncuların kendi kültürü içerisinde. Ya ben bunu kardeşim 70 dolar para veriyorum. Bana bunu tam versene. Moduna geçtiler artık. Yani 2000 dolara... Evet, Battlefront mu oynayacağız yani gibi. Bence burada oyuncuları çok da rahatsız etmeden, yani oyun içerisindeki oyuncunun performansını etkilemeden bir C2C ekonomi geliştirecekler. Bu da NFT ile üzerinden olacak diye olur, bir güzel. Öngörümüz var bizim. Yani.
Güzel bir öngörü doğrusu. Evet. Katkın oldun mu sen?
Olmadı.
Sustum dinledim ben.
Çok bir katılıyorum. Bir çok konuştuğumuz için yani.
Ha, çok konuşuyoruz. Paralel. Yani.
Bu yani geliyor. Şimdiki tepkilerin normalize edecek bir katalizöre ihtiyacı var sadece. Nasıl geçmişte Doom çıkana kadar PC oyun cihazı değil ya falan filan diyorlar. Doom bütün sektörü değiştirdi ya. Ekran kartı diye bir sektör yaratılmasına sebep oldu en alakasız evet. olarak. Bu da benzer bir şekilde bir kıvılcıma bakıyor. Çok zekice, çok iyi planlanmış, kodlanmış bir yerden bir kıvılcımı bekliyor şu an.
Çok iyi. Doom deyince de Mahmut'u da anmadan olmaz şimdi.
Oo Mahmut.
Evet, selamlar kendisine. Evet. Sanki bir sorunuz daha var.
Şey başka bu hani Fiber Games tarafında yoksa disket kutusundan oradan da böyle biraz da oyun sektörüne yani
tamam.
Daha basın tarafından
lütfen.
Önce disket kutusu nasıl gidiyor işte onu soralım.
Disket kutusunda iyi gidiyor ya. Orada çok güzel 57 bin tane takipçimiz var. Ondan sonra aşağıya gelen yorumlarla biz tekrar bu 2000'lerdeki
forumlar
işte posta kutusuna gelen mektuplar tadını yaşıyoruz hakikaten. Yani çoğunluğuna cevap veremesek de hepsini ben sabah uyandım tek göz bakıyorum ama tek göz baktığım şeylerden bir tanesi de disket kutusu oluyor. Özellikle bir video yayınladıktan hemen ertesi gün sonra. Biz bir ara boşlamıştık disket kutusunu. Yine pandemi dönemi de ofis yok.
En türlü başarı
var. Milleti toparlamaya çalıştığımız dönemlerde boşlamıştık. Sonra hadi dedik ya bir girelim stüdyoya başlayalım. Başlayış. Ya gerçekten büyük bir ihtiyaç varmış. Biz bir de çok yine özgün bir yerden girdik. Yani bak Türkiye'de oyun sektörü şahlanma pozisyonu almış. Nasıl girebilirsiniz konulu bir seri video yaptık. Şu an içeride konuşsanız İK yaptığımız insanların neredeyse %50'si o videoları izleyip oyun sektörüne girmiş veya bizle tanışmış. Ondan sonra ya hepsi şey değil biz level'da ya oyun gezer zamandan takip eden insanlar değil, disket kutusundan bulmuş. Ben bir anket yaptım geçenlerde. Bizi takip edenlerin %7'si direkt oyun sektöründe çalışıyor. %23'ü oyun sektöründe çalışmayı planlıyor. Yani direkt olarak Türk oyun sektörünü çok kalbinden yakalamış bir pozisyonda bulduk kendimizi ama tabii biz hem bir yandan bir stüdyo sahibi olarak, girişimci olarak en azından mobil tarafın nasıl işlediğini şu anda çok iyi biliyoruz. Bir yandan bir stüdyo sahibi olarak mobil tarafta en azından işlerin nasıl yürüdüğünü iyi biliyoruz. Diğer tarafta da hardcore oyuncunun ne istediğini, neden mesela hyper casual'dan pek hoşlanmadığını iyi anlıyoruz. Arada bir köprü vazifesi görüyoruz aslında.
Aynen öyle. Çok iyi söylüyorsun. Yani disk kutusunda da bir ticari kaybıyla yapmadık. Ondan sonra hala öyle
değil. Belki en güzel tarafı hala
öyle. Evet, hala öyle değil. Dolayısıyla Sinan'ın da bahsettiği gibi çok bence yani ilginç bir noktaya kaldık. Çünkü hem böyle Türkiye'deki oyun geliştirme ekosistemiyle alakalı yayınlar yapıyoruz. Hem de son tüketiciyle alakalı yayınlar yapıyoruz. Yani aslında şöyle bir şey var abi. Nasıl izlenir? Şunu yapsak şunu izlenir, bu izlenir demeden canımız neyi istiyorsa onları konuşuyoruz biraz daha. Bizim için biraz daha böyle
en doğal, gibi. En samimi olanı da zaman zaman aslında en iyi çıktığı veriyor.
Evet ya yani, aynen öyle. Aynen.
Hiç çok beklemediğimiz videolar çok iyi izleniyor aynen. Mesela. Yani sonra. Ya bir de şeyi biliyoruz. Hiçbir zaman bizim kanalın işte 300 bin, 500 bin abonesi, her bir videosu 100 bin izleniyor falan olmayacak. Ya belki de olmamalı zaten. Çünkü hitap ettiğimiz yaş kitlesi biraz büyük. Evet. Biraz daha oyunlarla eleştirel ve profesyonel gözle ilgilenen, artı oyun sektöründe çalışan insanlar. Evet. Türkiye'de bunun kesişim kümesinin büyük çoğunluğuna zaten şu anda ulaştığımızı düşünüyorum.
Aynen. Aynen. Bir çok mutlu ediyor bu bizi yani.
Var mı bir kontra sorun çalıştığın Özgür?
Bir anda hedef gösteriyor.
Özgür yani sen de var mı? Ne oldu?
Çok çok çok çalışıyor sana be. Evet.
Çok seviyorum o yüzden.
Yani peki sorun varsa genelde bir şeyi soracaktım. Disket kutusunu orada severek takip ediyorum en azından.
Severek takip ediyoruz.
Aynen. Cem Bey'i bilemem ama.
Vay bana yürüdü
tamam. Vay.
Yani mesela az önce hani söyledi şu anda yani artık firmalar da oyun çıkarmaya başladı. Mesela yeni nesil geldi. Yeni nesil konsollar geldi ama hem PlayStation tarafında Xbox tarafı zaten bambaşka bir konu. Doğru düzgün bir oyun göremedik. Evet. Acaba hani şu anda o tarafta ne oldu? Maliyetler arttığı güzel için mi? Firmalar böyle biraz geri çekiliyor yoksa hani nedir, nasıl yorumluyorsunuz orayı?
Çok ciddi bir firmaları birbirini yutma dönemindeyiz. Evet. Ben mesela hafta sonu Ubisoft etkinliği vardı. Ha var dostlar, ha var. Bir sürü oyun yapıyoruz. Yok mu bize talimler verdi? Etkinliği olarak izledim. Bizi alın bak. İsmini bile koymadık. 4 tane oyun yapıyoruz. Ne oluyor bizi alın falan şeklinde algıladım ben onu.
Zaten söylentide çıkmıştı birkaç öncesinde Ubisoft'un satın alınabileceğine dair. Electronic Arts'ın çıktı geçtiğimiz haftalarda.
Yani ha var kısmına çok takıldım.
Fransızca da aman aman. Aman.
Jöten. Çok iyiydi ya. Çok
yani bu satın alımlar, peki madem onu sorayım. Bu satın alımlar sizce iyi mi yoksa kötü mü?
Kaçınılmaz. Evet. Ne iyi ne kötü, kaçınılmaz.
Ya oğlum bir disket kutusunda şöyle uzlaşmıştık bu konuyla alakalı. Atıyorum demiştik mesela. Şimdi bizim alıştığımız, bildiğimiz bir Blizzard var, tamam mı? Ya o Blizzard oyunculuk kültürünü böyle DNA'sını kodlamış bir firma bizim için. Yani hatırlar mısın? Biz Blizzard'dan babam çıksa yerim diye bir laf vardı yani, tamam mı zamanında? ama sonuçta tabii maalesef yani özellikle Activision satın alımından sonra ne hale geldiğini biliyoruz. Ama Microsoft'un satın almasıyla beraber atıyorum yani o sınırsız kaynaklarla ya Blizzard, ey Blizzard sen hani kendi kimliğini baştan keşfet diye böyle bir kreatif ortam vereceklerse Blizzard'a, bu satın alma çok iyi bir satın alma olur.
Microsoft'la mı diyorsun?
Evet. Aynen. Ama aksi
sanki sanki bir an böyle bir düşündüm ama yani peki.
Yani tamam. Ama ya yani, aksi takdirde yine böyle Activision benzeri bir management getireceklerse yine bu kötü bir satın alma olacak günün sonunda.
En azından o partiler yapılıyordu içeride. Onu görmüşsünüzdür. Blizzard tarafında inanılmaz kötü haberler geliyordu. En azından Microsoft o tarafı belki durdurur.
Yani o Activision'ın Bobby Kotick'in yönetimi altında çok kötü günler geçirdikleri bariz yani.
Şöyle bir şey var abi. Her oyun firması aslında idealleri olan, heyecanı olan bir iki gencin 1990'ların sonlarında vesaire kurduğu hayal şeyleri. Ama bunlar büyük bir başarı yakaladığı zaman oyun sektöründe çok ciddi paralar giriyor ve onunla büyümeyi başarabilen stüdyolar gerçekten şey. Mesela id Software biraz geride kaldı. O büyümeyi ilk 3-4 senesinde kaçırdılar.
Büyümek ve para kazanmak da zor yani sonuçta.
Blizzard'da son noktada gibi. Bence yani o kadar fazla projeyi iptal etti vesaire şey yaptı ki bir de içeride hani 90'ların sonunda ya 95'te idealist gençler 2020'ye gelindiğinde 25 yaş almış, 50'li yaşlarına yaklaşmış. Artık belki oyun sektörünün içinde bulunduğu şeyden çok hoşlanmayan, belki biraz daha kendi içine, ailesine, çoluğuna, çocuğuna, hayatına dönmek isteyen orta yaş ve üzeri insanlara dönüşüyor. Onların vizyonu altında da farklı bir yerlere kaçacak oluyor. Zaten o yüzden mesela ya ekipten ayrılıyor veya satın almadan hemen 1-2 yıl sonra fırt diye kaçıyor şeyler, sahipleri, şirketlerin. Ben o yüzden kaçınılmaz diyorum. Oyun sektörü çok genç bir sektör, çok kişilere özgü bir sektör. Hep verdiğim örnektir. Yutong'un başındaki 50 kişi birden böyle sapıtıp birden gitse Yutong yine Yutong'dur ama Blizzard de olmaz mesela.
Olmuyor. BioWare gibi işte.
BioWare olmuyor. Çok insanlara bağlı bir şey. Bu insan psikolojisi, davranışları, beklentileri çok oynak, çok değişken.
Aynen. Yutong'daki yöneticiler şimdi...
Yutong'da savaş yaptım da onu. Çep orası geliyor. Örnek
olarak. Son 3 sorumuzu istiyorsan.
Aa doğru. Geçebiliriz. Süpersin, ben onu unutmuştum. Evet. Tamam peki. Soralım. Aklındaysa soralım.
Ha aklımda. Tamam. Şimdi herkese sorduğumuz bir 3 soru var. Önce şeyden başlayalım. Hani artık sosyal medyanın da kullanımı artmasıyla linç evet. arttı. Yediğiniz böyle son dönemden hatırladığınız olabilir. Yediğiniz en garip linç. Ya buna da linç yenir mi?
Ben söyleyeyim mi?
Evet.
Ben bireysel linç yiyorum abi. Şort giydiğim için.
Ondan sonra. Ben az önce genç sesleriyle mesela de... kesinim yazacaklar bunu. Şak yaptığın yer vardı dedim kesinim yazacaklar.
İki bir de İngilizce dil kullanımla alakalı çok linç yiyoruz. Aynen. Ben yiyorum abi. Yani.
Zihnimiz artık İngilizce için. Çünkü evet. Takip ettiğin kaynaklar evet. hem disket kutusunda hem
abi, vallahi, hem konuşmalar. Yani vallahi havalı olmak için yapmıyoruz abi. Böyle bir salaklık olabilir ya. Gerçekten gün içinde konuş. Tabii. Bazı terimler yapışıyor İngilizceye.
Tabii doğru.
Gelmiyor aklına o sırada da o çıkıyor bir şekilde tamam mı? Yani...
CPI. Software install. Hadi bakalım. Hadi.
Kullanıcı maliyeti falan.
Bu sefer karşındaki adam anlamıyor. Konuştuğun firma anlamıyor. Ne diyorsun ya?
Yani ben CPI'yi mesela elime şöyle tanımlıyordum. Oyun ne kadar tuttu işte.
Güzel. Çok iyiymiş.
Evet.
İkinci soru.
Ya ben hiç yemeyecek şekilde sosyal medyayı kullandırdım. Yani etliye sütlüye çok karışmıyorum. Çünkü neden? Yani hepimiz bazı şeyleri küfrediyoruz. Ben içimden ana avrat düz gitmeyi tercih ediyorum. dışından ana avrat düz gittiğinde senden para koparmayı iş kabul etmiş evet. avukatlar ordusu var ortalıkta. Ne gerek var?
Ama bunlar son birkaç yıldır var. Öncesinde şimdi sen uzun zamandır bir sektördesin. Hiç böyle kendini tutamayıp yazdığın...
Mesela mektupla linç geldi mi sana?
Hadi canım
beyim. Abi o kadar ilginç mektuplar geldi.
Şarbonlu gönderiyorlar.
Şu şey... sarı gömlek. Sarı gömlek. Muhabbetini bilirsiniz. Yani bizatihi kendisi geldi. Yani adam. Yani Samsun'dan ailesinden kaçıp bize sığınan bir çocuk. Yani gerçekten ilginç şeyleri sosyal medyada değildi. Birebir hayatta yaşadık. Yani o çocuğu akşama kadar bak İstanbul'da yok olursun sen. Ondan sonra çok kötü şeyler gelebilir başına deyip cebine parasını koyup otobüse bindirip Samsun'a geri gönderdim. 2 sene sonra abi senin sayende hayatım kurtuldu diye bana işte ben Berker Tuğbek falan vardı o zaman sen daha tanışmamıştık. O gelen mektup yani hala mesela bana gelen maillerden şey yapıyorum. Yani linç de desen ama ben pozitife evet, çevirdim evet, fark evet. ettiysen bak bu benim sosyal medya yani. Sen bana negatif bir şey gel ben onu Aikido yaparım. Aikido
pozitife çevirdim.
Sanki öyle bir şey
var.
Ya ben mesela hani şey işte Normal Haber'de birkaç böyle linç yemişliğim var.
Kaçınılmaz.
Birkaç dediğim şey hani bunlar ultra...
Dur linç yiyeyim mi? Rings of Power'ı çok beğendim ben. Müthiş gidiyor.
Ha.
İlk 3 bölüm. Ben linçimi yedim. İzlemeden ne küfür ediyorum.
İşte linç kültürü o ya.
Dur daha Murat Sönmez de video çekeceğiz. Orada yiyeceğim ben linç.
Ya bence şu an fena gitmiyor. Ya ama işte House of Dragon tarafı kadar da...
Onu izlemiyorum.
Yani.
Evet,
Game of Thrones'u izlemiş miydi?
Game of Thrones'u bitirdim canım. Tamam.
Game of Thrones'un bir ağırlığı vardı ya. İşte evet. Dramalar, entrikalar falan. Hani Yüzüklerin Efendisi de bunun şey tarafında, masalsı bir anlatı tarafındaydı. Evet. House of Dragon'la şu an aşağı yukarı aynı dönemde çıktıkları için karşılaştırıyorum. Evet. House of Dragon hala o entrikayı verebiliyor. Ama Rings of Power şu an o masalsılığı tam veremiyor.
Diyaloglar çok basit yazılı. Evet. Ben en çok karakterlerin bazılarına bir diyaloglara kuruldum. Özellikle ama onun haricinde mekanlar, hayalinde canlandırdığım yerlerin Numenor falan, işte Khazad-dûm'un o yıkılmamış efsanevi halleri falan çok güzel yapılmış ama bazı oyuncular ve diyaloglar çok kötü yazılmış. Hikaye örgüsü iyi gidiyor bence ilk 3 bölüm itibariyle. Bakalım, göreceğiz.
Evet, ben sana demiş bir şey demiyorum.
Yani. Benim dincim de şuydu, onu söyleyeyim. En garibi, biliyorsunuz geçenlerde Will Smith Chris Rock'a tokat atmış.
Evet.
Ben de onun haberini yazıyordum, donanma verdi ve haberini şöyle yazdım. Will Smith tokat mı yumruk mu anlamadım. Yani çok bir fark yok diye Will Smith Chris Rock'a yumruk attı diye yazdım. Altında şöyle bir linç edelim, o yumruk değil tokat.
Bu linç değil ki.
Yani bununla bitmiyor ki yani. Devamı.
Evet. Şimdi geliyor linç.
Devamında sonra sen nasıl edeceksin?
Allah.
Allah belanı vermesin.
Abi şimdi şöyle bir enteresan bir şey var yani şimdi.
Gerçi yumurta tokadı çok yiyecek bir arkadaşlar.
Ben dergicilikten geldiğim için yani şimdi senin izleyicinle ilişki çok anlık gelişiyor falan ya. Abi öyle bir geliyorlar ki yani böyle bir yabancı dilden, işte oturuşundan, kalkışından, şundan, bundan ne oğlum? Yani o şey, o kültürü geliştiren, böyle yüzüne baktığımız zaman söyleyemeyeceğin şeyi oradan gıttama yani.
Ben şeyde bırak.
Veya eleştireceksen de, yani eleştireceksen, bir laf sokacaksan da adam bile sok oğlum böyle hani şey gibi böyle hani elinde böyle oklavayla şeye dalanlar gitsin yani.
Ben şeyde bıraktım abi. İki noktada artık ya yorumlar, linç falan filan bunları bıraktım. Birincisi, bir mobil oyun firmasında çalışıyordum işte burayı farklı kurmadan önce. Şahane bir oyun yaptık, release ettik. Ben niye F5 basında bakıyorum. Ondan sonra incelemeler gelmeye başladı. Türk birisi şey yazmış ondan sonra. Oyununuzu çok beğendim. Çok güzel ama götünüz kalkmasın diye bir yıldız verdim.
Eyvallah.
Sağ olasın. Bu geçtim. İkincisi de ondan sonra yorumları ayrı bir görüyorsun ya YouTube stüdyoda. Ramazan'da böyle kahve çay içtiğiniz için sizi kınıyorum demiş. Ulan ben de yani Müslüman bir adamım ama baktın video Ramazan'dan 7 ay önce içim, sen Ramazan'da izliyorsun. Gerzekerim. O yüzden bıraktım yani ben o tür şeyleri shutdown ediyorum. Ne yapıyorum? Evet. YouTube'un şeyi var. Araf modu var. Sessize al kullanıcı. Kullanıcı bağırıyor orada ama yok, şey yok. Griye düşmüş Unity'deki gri alanın ortasında bas bağırıyor. Farkında değil.
Bir sonraki
en başarısız seti. Evet. Seti değil mi? En başarısız olduğunuz olay.
En başarısız olduğum olay.
Ne batırdık ama falan diyeceğim bir şey var mı? Şeydi değil mi normalde aslında? En başarısız hissettiğiniz an.
Ya belki çok başarılı. Belki, evet. Bir oyunun mesela çok aslında başarılı geldi ama siz daha başarılı bekliyordunuz. O yüzden başarısız gibi yorumlanmış olabilir.
Çok hızlı olduğu için ve çok fazla olduğu için Fiber Games'te onu yaşamadık. Yani çok fazla oyunu şey yapıyoruz. Yani ilk release'de neredeyse hani ilk release'lerden birinde hit yakaladık.
Evet, bu arada bütün diğer stüdyolara göre daha hızlı bir
tabii. Ondan sonra bir de yani casual oyun olarak Kral Şakir arada release oldu.
Ya yani, Fiber Games olarak
şeyde
ya illa Fiber'de olması gerekmez.
Şu tabii. Olabilir, şu olabilir. Bizi işte Faruk abi, Sinan abi olarak içeride de öyledir. Biz ilk mesela şey vardır ya, bu bilmem kaçıncı Matrix. Bizim de bu mesela 3. ekip. Ekip kendi içinde böyle kaynaşmaya, bir şey yapmaya başlayınca biz eskiden ilkinde çok abici, abi olarak geldik. İşte saatlerimizi, günlerimizi verdik insanların psikolojisini anlamaya, onlarla ortak bir noktada şey yapmaya, sürtüşmeleri şey yapmaya. Hayır abi, insan neyi yapacaksa yapıyor, fırt diye gidiyor. Yani o büyük bir failmiş. Orada harcadığımız enerjiyi abi yani... beraber yürüyebileceğin insanları seçmeye harcasaydık çok daha ileride olabilirdik belki.
Ben de buna %100 katılıyorum. O dönemlerde şey yaptık hakikaten, böyle bir sanki ahilik gibi böyle bir ondan sonra usta çırak ilişkisi geliştirelim ya, öyle bir yakın iş yaşayalım. Çünkü o dönem birlikte yol yürüdüğümüz insanlar hani finansal okul yazarlıktan tut, yani bir şirket nasıl yürütüyor, vergini yani sonuçta stock option sahibi olacağız hava gibi, bunu anlayabiliyor olması lazım falan. Fakat bu ilişki üretim yapan bir ekosistem kurmaya çalışıyorsan çok oluşmuyor. Bunun en büyük sebebi de senin ortaya koymuş olduğun bazı gerçekleri herkes başka da anlayabiliyor bunu. Dolayısıyla biz dedik ki ya biz böyle yapmayalım artık. Ondan sonra profesyonel bir management sistemi kurduk içeriye.
Evet.
Ondan sonra ve de biz de kendimizde direkt direct management'tan çektik. Ondan sonra hem bizim iş kalitemiz arttı ondan sonra. Hem de sirkülasyona çok daha dayanıklı bir sistem evet. kurabildik içeride.
Böylece. Ha hala yani soğukluk yapıyoruz gibi anlaşılmasın.
Yok değil.
Böyle böyle bir derdim yani. Var diye gelen herkesin sorunları birebir uğraşıyoruz.
Her zaman. Tabii
her zaman. Için. Ama her zaman o şeyin karşılığı pozitif aynen, olmuyor. Yani aynen. pozitifliğin karşılığı pozitif olmayabiliyor.
Karşındaki insan sana karşı daha alınganlık geliştirebiliyor mesela. Hı-hı. Normalde evet. oturup yani çok tat tat konuşabileceğim bazı Hı-hı. noktalarda. Yani şey o arkadaşlıkla ondan sonra beraber yol yürüdüğün bir ortamın öncelikleri çatışmamalı her. Evet. O, bu onun önüne geçen bir konu ya. Ben de katılıyorum sana.
Böyle bir son soru. Son soruya geçiyorum. 2018'den sonra diye sorayım. Hani God of War Red Dead Redemption 2'nin çıkışından sonra onlar dahil değil. Böyle oynayıp da böyle sizi işte en çok keyif aldığınız döneme götüren bir oyun oldu mesela.
Soru yani, şuydu normalde en çok şaşırtan teknoloji neydi sizi hayatınızda ama böyle bir şeyde
teknoloji değil burada.
O değil. Yani oyun olarak söylüyorum. Yani şöyle hemen örnek vereyim. Mesela işte 2010'larda Mass Effect'leri oynarken mesela inanılmaz keyif veriyordu. Sonra bir daha o keyfi ben bulamadım uzun Tabii. yıllarca. En sonunda mesela bu yıl Elden Ring'in çıkmasıyla tekrardan bir oyun böyle bir şeydi dedim.
Ya benim gerçekten daha önce deneyimlemediğim bir tecrübeyle ve bunun da mükemmel bir gameplay ile birleşmesi çok etkiliyor. Elden Ring dedin sen. Yaşlılığımdan dolayı bazı oyunları hatırlamayabilirim ama sen Elden Ring'i söylediğin için bir onu söyleyeyim. İkincisi de Death Stranding diyebilirim. Ama yani çoğu insan burun kıvıracaktır. Ne o? Kargocu simülasyonu. Çok iyi değil abi. Yani çoğunluğunda yürüdüğüm bir oyundan böyle bir insanı meditasyona neredeyse sokan, düşündüren, ağlatan, bazen güldüren bir oyun ancak Hideo Kojima gibi bir dahi çıkartabilir diye düşünüyorum.
Yani yaptı beni patlattı ya soyunsun. Eşim ikinci hamile o zaman işte. Bebek taşıyoruz ya falan. Bir salyo silik oldum abi ben oyuna. Yani olmamıştım. Metal Gear 3'ten beri olmamıştım yani öyle.
Özellikle son kısmında.
Yoksa son kısımda. Sonlara doğru. Bir tane ben söyleyeyim. Benim için de ben katılıyorum sana da. Benim tapımda Death Stranding var ama bunu ikinci sıraya şey koyabilirim. Yani farklı bir oyuncusu olması açısından Subnautica'yı koyabilirim. Benim böyle kendi kişisel takıntım oldu Subnautica. Bunun en büyük sebebi de hem sandbox olması ama hiç waypoint yok, hikaye tetikleme yok, sana yol gösteren bir şey yok. Yani full oyun içerisindesin ama hiç yolunu kaybetmiyorsun bu şekilde. Yani dolayısıyla ben bunu güzel. Yapabilen stüdyolar bir adım öne geçecekler önümüzdeki zamanlarda.
İlginç oyunları çok seviyorum demiştim ya, bir diğer oyun ekleyeyim. Şimdi bende şeyler de karışıyor yani. Her ay yüzlerce mobil oyuna bakıyorum, bağımsız oyunlara bakıyorum. Boş zamanlarımda diyeyim de şey AA oynuyorum. Inscription bu yıl geçen yıl sonunda çıkan Inscription muhteşem bir oyun.
O geliştiricinin adını unuttum ama tüm oyunları da biraz farklı.
Dave Mullins.
Hex vardı mesela. Evet, o da
bütün oyunları başarılı.
Tavsiye ederim. Yani.
Çok iyiymiş. O zaman süremizin sonuna geldik diyelim mi? Evet.
Kameranızın da sonuna geldik.
Yani şu an artık birbirini de aşmayalım. Hakikaten evet. fena olacak ama çok teşekkürler.
Ben Şahin teşekkür ederim. Ayaklarımıza yani, sağlık.
Bence olağanüstü bir muhabbet oldu.
Bizi çok iyi.
Özgür'e var. Bırakacağım ben kapanışı. Onlar da böyle.
Teşekkür ederim. tekrardan size de teşekkür ederiz.
Her zaman bekleriz.
Yine geliriz o zaman.
Daha geniş bir ofise geçtiğimizde çağıracağız ama.
Zekirlerden falan bir sonrakine götürürüm.
Bunların hepsinin kafamda kaydı var. Evet. Bir eksilsin senden sonra.
Güzel ben alayım o zaman.
O zaman bu videoluk bu kadar diyelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.